Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Ancak Ergün Bey stüdyoda değil, şu anda Elazığ'da. Biz kendisiyle telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Bugünkü sohbetimizi, Kırk Ambar'ımızı Ergün Bey El Aziz'deyken biz de İstanbul'da Çamlıca stüdyolarımızdayken gerçekleştireceğiz efendim. Hocam merhaba.
Merhabalar.
Nasılsınız?
İyiyim çok şükür. Allah'a şükürler olsun.
Nasıl hocam Elazığ'da havalar?
Bu sene maşallah El Aziz'de çok yağmur yağmış. Çok kar yağmış. İnşallah bereketli bir dönem olacak.
İnşallah.
Hayat canlı, akıcı, inşallah güzel olur diyelim.
İnşallah hocam. Hocam biz geçen hafta aydınları konuştuk. Sizin o aydın tasniflerini konuşmuştuk. Sonrasında da programda yeterince zaman kalmadı. İlber Ortaylı'yı bir andık. Biliyorsunuz işte iki hafta oldu vefat edeli İlber Hoca. İlber Hoca'nın işte tarihçiliği, o popüler tarihçiliğini ele almıştık. O kişiliğinden de bahsediyorduk. Son 25 yıldır özellikle ekranlarda boy gösteren, popüler tarihçiliği yayan, tarihi gençlere sevdiren, tarih konuşmayı insanlara sevdiren bir şahsiyetti.
Evet.
Bazı eleştiriler de var. Belki onu da şimdi gündeme alacağız. Bu vesileyle haftaya konuşuruz demiştik İlber Ortaylı'yı. Hem İlber Ortaylı'nın bu tarihçiliğini, hem o münevver tarafını, aydın tarafını, hem de siz öyle yazmıştınız İstanbul Fikriyatı'nda, tarihçi, münevver ve melami İlber Ortaylı diye. İlber Ortaylı'nın bu üç vasfını konuşurken aslında bizim Türk tarihçiliğini de bir konuşmamız gerekir diye düşünüyorum hocam ben. Çünkü başka isimler de var, bizim meşhur isimlerimiz. Tabii. Aslında genel olarak baktığımızda Türk tarihçiliğinde bir usul ve gelenek oturdu hocam. Yani biliyorsunuz bu Türk tarihçiliği başlangıçta vakanüvislik denilen devletin resmi kayıtlarını tutma geleneğine dayanıyordu. Ama şimdi modern zamanlarda daha bilimsel, belge odaklı ve milliyetçi bir eksene de kaydığını söyleyebiliriz bu Türk tarihçiliğinin. Hocam genelde bu bir Fransız ekolünden bahsediliyor. Annales ekolü deniyor.
Annales
bunlar
ekolü.
Özellikle Halil İnalcık'la beraber bu Annales ekolünün etkisinin arttığı söyleniyor. Bu şu demek: tarih sadece işte savaşlar ve padişahlar, bir takım meşhur şahsiyetlerin hayatları etrafında dönen olaylar zinciri olarak değil de işte ekonomi, coğrafya ve sosyolojiyle bir bütün olarak ele almak olarak adlandırılıyor bu Fransız Annales ekolü. Bir de arşiv odaklılık var. Bu da özellikle Osmanlı arşivlerinin tasnifiyle beraber işte belge varsa tarih vardır anlayışı Türk Akademisi'nin de böyle temel taşı olmuş durumda. Burada bazı temsilciler var hocam. Kemal Karpat var. İşte deniyor ki Türk tarihçiliğini sosyolojiyle en iyi harmanlayan isimlerden biri deniliyor Kemal Karpat.
Doğru.
İşte Osmanlı'nın modernleşme süreci, nüfus hareketleri, işte kimlik inşası konularında hatta dünya çapında bir otorite olduğu söyleniyor. İlber Hoca'yı konuşacağız birazdan. O da Halil İnalcık'ın öğrencisi. İşte dil bilgisiyle Türk ve kültür tarihçisi diye adlandırılıyor İlber Hoca'da. İşte Halil Berktay var ki o bir Marksist tarih anlayışından geliyor. Resmi tarih tezlerine getirdiği sert eleştiriler ve metodolojik
var.
Sorgulamalarıyla biliniyor. Bir de
doğru.
Böyle revizyonist olarak adlandırılan akademinin dışındaki popüler tarihçiler de var. Ama biz sanki bugün daha çok bu akademi geleneğindeki Türk tarihçiliğini ve usulünü konuşmuş olacağız. Hocam ben böyle bir girizgahtan sonra sözü size bırakıyorum. Buyurunuz.
Yok, gayet güzel sınıfladınız. Bizim vakanüvist geleneği tabii modernleşmeyle birlikte bütün dünyada böyle bir gelenek vardı eskiden. Zamanla değişti bu. Modern dönemde artık felsefeyle tarih yapılmaya başladı. Tarih felsefesi ortaya çıktı. Ama bu tarih felsefesi Türkiye'ye çok geç yansıdı. Ben inanın yüksek lisans öğrencisiydim. İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt Meydanı biliyorsunuz, Sahaflar Çarşısı vardı.
Evet.
Tarih felsefesine ilgi duydum, çıktım bir kitap bulayım, okuyayım dedim. İki tane kitap bulmuştum Türkçe'de o zaman. Bir tanesi Nietzsche'nin tarih üzerine tercümesi, bir tane de Doğan Özlem'in tarih felsefesi vardı.
Evet.
Ama bugün artık kaynaklar çok fazla, İngilizce de çok yaygın olarak bildiğimiz bir dil. Türkiye tarihçilikte belli bir düzeye ulaştı. Yani benim bahsettiğim tarih 88'li yıllardı. O yıllara kadar Türkiye'de tarih genel olarak iki çizgi biçiminde yürüdü. Bir tanesi efendim resmi ideolojiyi daha çok haklılaştıran, meşrulaştıran, propagandası yapan bir tarihçilik anlayışı vardı. Ona işte resmi tarih adı veriliyordu.
Evet.
Türk tarih tezinin 1932-34 yılında ileri sürülmesiyle birlikte bu yaygınlaşıyor. İşte ondan sonra tarih kitapları yazılıyor. Bu konuda birçok çalışmalar yapıldı. Yani daha bir de buna karşı tarih anlayışı ortaya çıktı.
Evet.
O daha sivil ideoloji üzerinden giden, resmi ideoloji değil de mesela Necip Fazıl Kısaküre'yi düşünelim.
Evet.
Necip Fazıl Kısakürek aslında bir tarihçi değil. Ama Abdülhamid'in Osmanlı'nın reddedildiği, inkar edildiği, yerin dibine sokulduğu bir tarih anlayışına karşı hissiyatıyla ortaya çıkan ve tarih metinleri üreten bir şahsiyet.
Evet.
Yani son devrin din mazlumlarını düşünün. Ondan sonra Abdülhamid ve
Ulu Hakan, evet.
Ilgili.
Hatta hocam değil bu mi? Ulu Hakan yakıştırmasını Necip Fazıl
tabii,
Kızıl Sultan deniyordu bu resmi
evet.
Tarihçiler tarafından.
Tabii.
Ya da
mürteci deniyordu.
Evet, mürteci deniyordu. O Ulu Hakan tabirini de ilk kullanan bildiğim kadarıyla
evet.
Necip Fazıl Kısakürek.
Böyle bir çatallama var. Aslında bu devam ediyor. Günümüzde hala bir biçimde devam ediyor. Fakat bir üçüncü yol var. O üçüncü yol da efendim daha bilimsel temellere dayalı olarak tarih yapma, olabildiğince objektif bir çalışma ortaya koyma
çabası. Arşiv
çabasına,
belgelerine dayanma.
Belgelere dayanma, daha bilimsel bir dille tarihi sınıflama, açıklama, yorumlama var. İlber Ortaylı, Halil İnalcı, Kemal Karpat bir açıdan bu gruba dahil olan şahsiyetler.
Hocam biz şeyi anmayı unuttuk. Yani Fuat Köprülü ve Ömer Lütfi Barkan da değil mi?
Yani kesinlikle evet. Ömer Lütfi Barkan bizim tarihimizi özellikle iktisadi açıdan ele alması yönüyle çok önemli bir tarihçimiz. Ömer Lütfi Barkan'ın mesela Osmanlı'da şer'i ve örfi hukuk bağlamında yazdığı makalesi bile başlı başına çok önemli bir eser. Nitekim Halil İnalcı'nın Osmanlı'da Siyaset ve Din kitabı tamamen bu makalenin açılımından oluşuyor.
Evet.
Ya Ömer Lütfi Barkan'ı hatırlatmanız çok önemli.
O kolonizatör Türk dervişlerinde unutmamak lazım
evet,
değil mi hocam?
Evet.
O meşhur
orada
makalesi.
Da yine Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması'nı hakikaten resmi tarihi aşarak objektif bir biçimde ortaya koyan çok büyük bir tarihçimiz Ömer Lütfi Barkan.
Evet.
Ömer Lütfi Barkan'ın işte diyelim Mehmet Genç yine o iktisat üzerinden giderek o
evet,
çalışmaları sürdüren
Mehmet
hocamız.
Mehmet Hoca'yı da hatırlayalım bu vesileyle.
Mehmet Genç benim de hocamdı.
2021'de vefat etmişti hocam. Pandemi
evet.
Zamanlarında Allah rahmet eylesin.
Amin. Önemli bir tarihçimizdi o da. Bunlar artık kendi tarihini inkar eden, sanki Türkler sıfırdan Cumhuriyet dönemiyle birlikte bir tarih ortaya koymuş, anlayışıyla hareket etmeyen ve bu anlayışı aşan tarihçilerimizdi. Yani
evet.
Halil İnalcık olsun, efendim İlber Ortaylı olsun. Halil İnalcık ve İlber Ortaylı Ankara habitusunda, ortamında yetişen kişiler. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, resmi ideoloji, resmi dil, resmi kültür inşa etmek isteyen bir ortamdan geldiler ama tamamen ona bağlı da o sınırlar içinde de kalmadılar. Bunu aştılar. Mesela Halil İnalcık işte diyelim Balkanlarla ilgili çalışması var önemli. Bursa'da tekstille ilgili çalışması önemli. Tabii bunlar ne kadar kültür tarihçiliği yaptığı tartışılır. O kadar çok yaptıklarını da düşünmüyorum ben. O nedenle Anneles Okulu'na da çok fazla yakın olduğunu pek düşünmüyorum. Fakat bunlar bir biçimde resmi ideolojinin o sert tarihçiliğini de aşan şahsiyetler. Ondan sonra sert ideolojik karşı tarihçilik de yapmadılar. Türkiye'ye bir açılım getirdiler. Bu hakkı da vermek
Kemal Karpat'ı da anmak lazım hocam.
Kemal Karpat bence bu üçlü içinden daha önemli bir şahsiyet.
O da 2019'da hayatını kaybetmişti. Bu arada Kemal Karpat da Fatih'teki hocam o hazirede mezarı. İlbar Ortaylı'dan önce de.
Kemal Karpat çok daha objektif duran bir şahsiyet ve çok daha sosyal tarihçilik yapan birisi, sosyolojiyle tarihi mezheden bir şahsiyet. Çalışmaları hakikaten önemli. Türk demokrasi tarihi hala aşılabilmiş bir çalışma değil bence.
Evet.
Ondan sonra Kemal Karpat'ın yine Gecekondu ile ilgili çalışması, Türkiye'nin nüfus, Amerika'ya giden ilk Türk göçmenler, onlarla ilgili çalışmaları dünyaya da taşıyan bunu, dünya çapında yapan bir tarihçimiz. Çünkü Kemal Karpat bu hocalarımızdan farklı olarak işte dünyaya bilgi üreten, uluslararası düzeyde bir üniversite olan Amerika'daki bir üniversitede uzun yıllar çalıştı.
Evet.
Çalışmış. Böyle bir avantajı vardı. Bu tarihçilik içinde İlber Ortaylı yetişti. Bu akımlar içinde yetişti. İlber Ortaylı başlangıçta tarihçiliği daha bilimsel, daha arşive dayalı çalışmalar, işte imparatorluğun en uzun yüzyılı, Alman nüfuzu gibi çalışmalarıyla böyle. Fakat
o imparatorluğun en uzun yüzyılı en önemli eseri kabul ediliyor hocam,
evet,
değil mi? Yani,
yani
19.
Hocanın,
yüzyıl Osmanlı modernleşmesi, değil mi hocam? O
evet,
Tanzimat, ıslahat fermanları,
aydınların
rolleri, Osmanlı'daki o eğitim reformları.
Evet, o önemli bir kitap. Ama onu aşan kitaplar da maalesef o kapasitesine ve dehasına göre yazamadı. Popüler tarihçiliğe kaydı. Yani o işte Türkiye'de tabii televizyonlar, sosyal medya önemli olmaya başladı. Hoca da herhalde bunu tercih etti. Yani bu tarihsel birikimi geniş kitlelere basitleştirerek aktarmayı tercih etti. Nitekim yazdığı kitaplar da daha çok popüler tarih kapsamında yer alan kitaplar oldu. Ama sert ideolojik tutumlara yönelmedi. Bazı konuşmalarında sert ideolojik söylemler oldu. Yani Kemalizm kutsaldır gibi. Fakat onun genel tarihçiliğini yansıtan bir tutum değil bu. O daha önceki programda da söyledik belki. Osmanlı ile Cumhuriyet dönemini barıştıran bir tarih tutumu oldu. Tarihçi tutumu oldu ve bu konuda Türkiye'ye önemli katkılar sağladı. Yani özellikle de Osmanlı'ya karşı çok ön yargılı olan, mesafeli olan, reddiyeci olan,
evet,
seküler kesimleri, şehirli kesimleri Osmanlı'yla barıştırdı bir açıda.
Evet.
Bu rolü bence çok önemliydi.
Bu role ölümünden sonra herkes çok dikkat çekti hocam.
Evet.
Yani
haklı yani. Evet.
Türk elitlerini, daha doğrusu yani Kemalist elitleri Osmanlı geleneğiyle, Osmanlı tarihiyle barıştırdı ya da en azından objektif olarak bakmalarına bir pencere açtı deniyor hocam.
Evet, daha ilgili hale getirdi. Daha efendim ön yargılardan biraz uzak bakmalarını sağladı. Bu açıdan büyük bir katkısı olduğunu da hatırlamak lazım. Tabii hocanın münevver kimliği vardı. Sadece bir tarihçi değildi. Tarih bilgileriyle gündemi konuşan.
Hocam çok özür dilerim. Burada
bir tutumu vardı.
Şurayı geçmeden bunu sormak istiyorum. Evet. Yani o zaman bunlar işte Halil İnalcık, İlber Ortaylı, işte Halil Berktay, Kemal Karpat hocalar olmasaydı ki
Mete Tunçay da Halil Berktay'a yakın duran.
Evet, o da Marksist gelenekten gelen birisi,
sol
değil mi hocam?
Gelenekten gelen, resmi tarih anlayışını ciddi anlamda cesaretle eleştiren, mesela Tek Parti Rejimi kitabını düşünelim.
Hocam ben şunu sormak istiyorum. Yani bu resmi tarih anlayışı bizim modernleşme tarihiyle, cumhuriyet tarihiyle ilintili bir kavram. Burada kullandığımız tabii. zaman bu topraklarda.
Tabii.
Resmi tabii. tarih ama genel dünya tarihi açısından, dünyadaki diğer milletler ve devletler tarihi açısından da başvurulan bir yöntem değil mi? Yani
aslında
yoksa bize has bir şey mi bu hocam? Yani Avrupa mesela has... Avrupa'nın bir resmi tarihi yok mu? Amerika'nın bir resmi tarihi yok mu? Ya da dünyanın başka yerlerindeki ülkelerin bir resmi tarihi yok mu? Bu bize güzel has bir soru. Şey mi bu?
Çok güzel bir soru, önemli bir soru. Pek Türkiye'de sorulmayan bir soru aslında. Doğru, yani ülkelerin ortalama olarak devlet okullarında okuduğu, üzerinde uzlaştığı bir tarihleri var. Buna resmi tarih diyebiliriz bir açıdan. Ama bunu bizdeki gibi çok sert, çok ideolojik çarpıtmalarla iç içe olan bir biçimde yapmazlar.
Evet.
Bizdeki böyle oldu 1950'ye kadar en azından. Daha sonra kısmen gevşemeye başladı. Yani diyelim İslam hiç tarihin içinde konumlanmazken yavaş yavaş İslam'a açılan tarih metinleri yazılmaya başladı. Özellikle 12 Eylül'den sonra daha fazla açılımlar oldu bu konuda.
Hocam din sosyolojinin içinde de yoktu değil mi? Yani 1980'lerden tabii. sonra dillendirilmeye başlandı.
Tabii. Yani pek fazla yer almaz.
Yer
yani
almazdı. Şey. Yani evet. aslında sadece tarihe değil sosyoloji.
Şimdi tarihi konuştuğumuz için resmi
evet, evet.
ideoloji diyoruz. Yani evet. resmi ideoloji işte. Bir heyet bir araya geliyor. Şemsettin Günaltay da bunun içinde var. Diğer bazı tarihçiler de bunlar mesela 4 cilt kitap hazırlıyorlar.
Evet.
Türk tarihi diye. Ondan sonra bu kitaplar ağırlıklı olarak Şükrü Haniyoğlu'nun dediği gibi kaba bir materyalist anlayışı taşıyorlar. Evrimci anlayışı taşıyorlar. Bu tarih kitapları içinde mesela Türkler diyelim, Selçuklular ve Osmanlılar, Karahanlılar düşünün. Bunları kaç yüzyıllık bir tarih var bu. 100 yıllık Türklerin bu 100 yıllıkları yok bu tarih içinde mesela.
Evet.
Dolayısıyla burada ciddi bir müdahale, çarpıtma ve ideolojik şey var, tutum var.
Hatta
o nedenle biz bu resmi tarih anlayışını eleştiriyoruz. Doğru. Yoksa dediğin gibi bir Fransa'nın, İngiltere'nin, ABD'nin ortalama kendi tarihini anlatan okullarda okutulan elbette bir resmi tarihi vardı.
Yani bizim resmi tarih biraz tarih sürecimizden, tarih serencamımızdan İslam'a ayıklama çalışmasına dönmüş değil mi hocam?
Evet, ciddi anlamda sekülerleştirme, İslam'dan ayıklama, ondan sonra toplumu homojenleştirme. Yani diyelim Menemen Vakkası veya işte Şeyh Said İsyanı gibi olaylar, 31 Mart vakası, bunlar da hep dinle ilgili, doğru
evet.
diyorsunuz.
Ama bu da hep işte gericiler, irtica, bunlara mesnet teşkil edilmesi için sürekli dillendirilmiş. Yani yine işte orada da bir din karşıtlığı, dini dindarları bir ötekileştirme söz konusu.
Elbette ama bunlar tarihtir yani sonuçta.
Evet,
Menemen
evet.
önemli bir tarihi hadisedir. Şeyh Said İsyanı önemli bir tarih hadisesidir. 11 Mart öyledir. 60 ihtilali öyledir. Fakat bunlar objektif yazılmak yerine tamamen resmi ideoloji nasıl istiyorsa hakim olan ideoloji diyelim, Kemalizmse neyse artık.
Evet.
Ona göre hareket ediliyor, çarpıtılıyor, icat ediliyor, yeniden üretiliyor.
Evet.
Orada sorun var tabii. Türk tarih tezi 32'de 34'te öyledir. Yani diyelim Türkler elbette Orta Asya'dan göç edip geldiler. Bir göçler tarihi var.
Evet.
Ama bu göçler tarihiyle birlikte mesela öte yandan bütün Anadolu'daki efendim Hititleri, Sümerleri Türk olarak tanımlamak, öte yandan Selçukluları vesaire Osmanlıları Türk tarihi içine almamak büyük bir çarpıtmadır yani.
Evet.
Ya Hititlerin Türklerle bir ilgisi yok, alakası yok. Dolayısıyla tamamen siyasi ve ideolojik bir müdahale var burada. Yani resmi tarih derken bunu kastettik biz. Bu bahsettiğimiz tarihçiler bunu aşan tarihçiler. Ama Türkiye'de hala bu resmi ideoloji tarihçiliği bir biçimde devam ediyor belli kesimler tarafından.
Evet.
Mesela İstiklal Mahkemeleri ile ilgili Ergün Baybars'ın yazdığı ilk metinlerden birisidir. Bunu açıkça görürüz. İstiklal Mahkemeleri bugün hala bizim resmi tarihte objektif olarak yazılabilir mi? Yazılamaz. Yani açıkça.
Yazılamaz.
Yani böyle bir şey var. Veya efendim bazen de Hasan Hüseyin Ceylan'ın yaptığı gibi İstiklal mahkemelerini tam tersine aşırı abartarak ortaya koyanlar var. Yani orada da sivil ideolojik tarihçilik var. O da problemli yani.
Evet.
Türkiye o nedenle hangi konuyu konuşursa konuşsun, kavga etmek üzere, siyasi rakibini alt etmek üzere tarihçilik yaparsa, tarihle konuşursa, bu biz tabii tarih üzerine uzlaşamayız. Kendi tarihimizi doğru olarak algılayamayız. Önemli olan bence bu tarihçilerimin bizim başlattığı objektif, bilimsel tarihçiliği desteklemek, bununla hareket etmek, bununla yol almak aslında. Ortaylı da bu açıdan önemli.
Evet.
Mehmet Genç bu açıdan önemli. Kemal Karpat bu açıdan önemli. Şükrü Hanioğlu bugün bu açıdan önemli. Bugün de yaşayan tarihçilerimiz var yani.
Evet. Hocam tabii biz İlber Ortaylı'nın evet tarihçiliğini konuştuk ama sizin de İlber Ortaylı ile ilgili yazdığınız yazıda onun bir münevver tarafı, bir de Melami tarafına da değinmiştiniz. Şimdi bir aydın, bir münevver olarak İlber Ortaylı'yı sizin aydınlar tasnifinde biraz o memur
evet,
sosyolojisinden gelen bir münevverdi diyorsunuz. Dolayısıyla
evet,
böyle statükoyla da her zaman uyumlu oldu İlber
evet,
Ortaylı.
Öyle bir tutumu
Aslında
var, bir
evet
tercihi
yani
var.
İşte muhafazakarlar çağırıyorlar. Hani oraya gidiyordu değil mi hocam? Yani işte
Evet.
Bazen çok sol aşırı Kemalistlerin bulunduğu ortamlarda da böyle tiratlar attığına şahit olduk biz. Ona uygun kitaplar yazdı. Bir de işte
Doğru.
Osmanlı, Türkiye, Mustafa Kemal böyle buna
Doğru.
göre kitaplar yazdı ve daha çok televizyon ve gazete popülerliğine uyarlanmış tarih konuşmaları yaptığına şahit olduk biz.
Evet.
Ne söylemek istersiniz Münevver Ortaylı ile ilgili hocam?
Evet, yani Münevver Ortaylı daha uyumlu bir Ortaylı. Ankara'da doğmuş, büyümüş, dil tarih coğrafyada okumuş ve oranın genel yaygın olan tutumlarıyla bütünleşerek hareket etmiş. Oranın sert bir sözcülüğüne soyunmamış. Açık bir biçimde bunu görüyoruz ama oraya mesela eleştirilerde bulunan bir tutuma da yönelmemiş. Bunun yerine o memur ortamına uyumlu bir biçimde, üniversite ortamına uyumlu bir biçimde çalışmalarını sürdürmüş. Kemalizmle ve egemen olan anlayışla da çatışmamaya özen göstermiş. Bu bir şey, tercih ve bu bir meşrep belki de. Bunu aslında onun Melami kimliğine bakınca daha anlaşılır hale geliyor.
Evet.
Çünkü Melamilerde yani tırnak içinde diyelim, gizlenme var. Ondan sonra uyumluluk var. Görünürde zahiri olarak çok uyumlusunuz. Çok uyumlu olmaya çalışırsınız. Uyumluluk göstersiniz. Ama batini planda öyle değil aslında. Yani görünürde Ortaylı çok Kemalist birisi gibi algılanıyor son dediklerinde, konuşmalarında. Ama aslında bu zahiri bir şey ve Melamilerin tutumuyla da uyumlu.
Uyumlu, evet.
Melamiler genelde öyle davranıyorlar. Yani öyle bir gelenek oluşmuş onlarda açıkçası. Görünürleri işte fötrü şapkalı, sakalsız veya çok modernist bir sakal biçimi, giyim tarzları. Dolayısıyla hiçbir dini kisve, görüntü yoktur. Ama batinili olarak namaz kılarlar, helal harama dikkat ederler, dini bir iştiyakları var. İlber Ortaylı'nın evini ziyarete gittik hanımla. Kendisi bize söyledi.
Evet, bu
yani
ne zamandı hocam? 2000'li yılların başı galiba.
Evet, 2000'li yıllardı.
Evet.
Evini ziyarete gitmiştik Şişli'de. Çok mütevazi bir evi vardı. Konfor yoktu hakikaten. Ondan sonra hanım hangi bahçenin gülündensiniz dedi. O da söyle dedi. Sizce Rufai deyince hanım, o da bir cevap verdi. Söylemeyelim onu şimdi burada. Dedi ki yok dedi, ben dedi Melami'yim dedi.
Ha, yani Rufai misiniz diye sordunuz. O değilim
o hanım
dedi.
Rufai'di. Rufai'siniz dedi.
Evet.
Neyim dedi. Kendisi sordu. Sizce neyim dedi. hanım da Rufai'yim deyince o bir cevap verdi. O cevabı vermeyelim burada. Evet. Radyoda spekülasyonlara yol açmasın.
Evet.
O dedi ki ben Melami'yim dedi. Daha sonra.
Evet.
Bence yani İlber Ortaylı'nın popüler konuşmalarına bakınca bu Melami'lik kimliği tam oturuyor aslında.
Evet.
Çalışmalarını tam yansıtıyor. İşte o memur, tarihçi, münevver konumuyla uyumlu. Zaman zaman bizi şaşırtan bazı açıklamaları o zaman daha bir netlik kazanıyor. Yani neden bu açıklamaları yaptı böyle bir adam diye sorduğumuzda Melami'lik kimliğini insan bilince o zaman bu cevaplar oturuyor aslında.
Oturuyor, açıkçası. Evet.
Evet. Şunu da yansıtıyor. Yani Türkiye'nin elit bir çevresinden, Ankara'nın merkezinden gelen bir insan Melami. Demek ki Türkiye'de aslında öyle tarikatlar, tasavvufi ekoller kapandı demekle kapanmıyorlar yani.
Hocam
Cerrahi
Şeyhi Tuğrul İnançer'in, merhum Tuğrul İnançer'in bir kitap fuarında böyle elini de öpmüştü. O da
evet,
özellikle bu seküler
evet.
kesimler tarafından çok eleştirilmişti.
Doğru. Hoca bir yönüyle uç noktaları yakınlaştırmak istiyordu aslında.
Evet.
Yani Türkiye'nin herkesi, Kemalistleri de, muhafazakarları da, onlara da dokunmak istiyordu. Onları da birbirine yakınlaştırmak istiyordu aslında. Ama tabii ki münevver kimliği yani Ankara'nın habitusunda çekiçlenmiş.
Evet.
Yani oradaki ilişkilerde,
Yani ancak
oradaki
bu kadar
okullarla.
Ancak bu kadar uzaklaşılabiliyor değil mi hocam?
Evet, bence de
memur
yani.
Sosyolojisinden, Ankara habitusundan.
Elbette.
Herhalde ancak
Elbette.
bu kadar uzaklaşılabilir. Dediğiniz gibi orada bir çekiçlenme, perçinlenme
Tabii.
meselesi de var.
Öyle yani herkes de dirençli, bilmem her doğruyu söyleme beklentisi içine giremeyiz yani açıkçası. İnsanların farklı tercihleri de olabiliyor. Türkiye'de tabii özgür, sivil, münevver olmak kolay bir şey değil. Hele hele Ankara'da yaşayarak olmak daha da zor bir şey. Yani Türkiye'nin münevverlerine bakın, sivil münevverlerine. Çoğu İstanbul kökenlidir yani.
Evet.
Çünkü Ankara'nın işte devlet, bürokrasi, kadrolar vesaire onlardan daha uzak bir yer İstanbul. Bir kültür tarihi vardır. Onun kökleri vardır. Onun içinde insanlar doğuyor, yetişiyor, gelişiyor.
Evet.
Bu çok büyük bir avantaj aslında İstanbul'da yaşayanlar için.
Evet, evet hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani son olarak şunu da hatırlatmak lazım. Yani son yolculuğuna Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazıyla uğurlandı.
Evet.
Bu ben baktım hocam Fatih Haziresi'nde işte Ahmet Cevdet Paşa'nın mezarı da orada mesela.
Evet,
bu,
o da büyük
evet,
tarihçilerimizden.
Bu Bizans ve Osmanlı tarihi uzmanı yine Semavi Eyce orada. Kemal
Evet,
Karpat,
Semavi
Mehmet
daha...
Genç,
Mehmet
bu
Genç.
Ali Emire Efendi orada. Zaten hepsi Fatih Sultan Mehmet'in yanındalar. Dolayısıyla böyle de bir şey var.
Bir güzellik
bir,
bu.
Evet.
Şimdi insanlar tabii
devlet
dini
sınıfına
açıdan
ait bir hazireye kaldırıldı diyorsunuz siz de
bakıyorlar.
Zaten.
Yani devlete ait
Evet.
bir hazire buralar.
Evet.
Bunlar buralarda hep böyle efendim dindarlıkla bakmamak gerekiyor.
Evet.
Bunu derken bu insanlar din dışıdır da demiyorum. Ama
Evet.
mesela bir Halil İnalcık, bir İlber Ortaylı kadar dinle çok şey bir adam değildi. Yakın birisi değildi
Evet.
ama sonuçta bunlar devlet için önemli tarihçiler, bilim adamları onları oraya kaldırdı.
Evet.
Bu şekilde bakmak
Evet.
gerekir.
Hocam çok teşekkür ederiz. Bugün programı biraz kısa tutuyoruz. Siz de stüdyoda
Evet.
olmadığınız için Elazığ'dasınız. Buradan Elazığ'a selam ederiz. Oradaki
İnşallah.
Elazığ'daki
İnşallah.
Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicilerine selam ve hürmetlerimi iletiyorum buradan. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
Yani şu var, biz tarihçilerimizin sadece yanlışlarına bakarak onları değerlendirirsek yanlış olur. Bilimsel olarak onların yanlışlarıyla da iyileriyle de doğrularıyla beraber değerlendirmemiz gerekiyor.
Evet.
İlber Ortaylı da bu şekilde, İlber Ortaylı'yı ele aldığımızda çoğunlukla iyiliğiyle, doğruluğuyla almak gerekir. Allah rahmet etsin diyoruz.
Amin. Hocam çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.